Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da çocuk eğitimini konuşacağız. Hem sarayda hem de aile içinde, toplumda çocuklar nasıl eğitilirdi? Geleceğe nasıl hazırlanırdı? Ve bunu yaparken de hedefleri ne olurdu toplumun? Bunu konuşalım istedik. İkiye ayırmakla doğru mu yaptık bilmiyorum, yoksa sadece sarayı mı konuşmak icap eder?
Fark etmez. Zaten kaideler, prensipler aynıdır. İnsanlar dünyaya, daha doğrusu bir insanın en büyük gayesi dünyaya kalıcı bir iz bırakmak. Kitap yazmak, şiir yazmak, efendim buluş yapmak, memleketler fethetmek neyse, arkasında bir evlat bırakmak da aynı şey. İnsanlar geride bir varisleri olsun, sadece kazandıkları malları yesin içsin değil, onun ismini devam ettirsin gayesini taşırlar. Bu insanın ulvi bir gayesi. Bunu yapabilmek için tabii arkasında iyi işler yapan bir varis bırakmak lazım. Nitekim bizim kültürümüzde de bu var. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanıyor. Üç şey müstesna. Bunlardan bir tanesi bir iyilik yapmıştır, bir vakıf yapmıştır, bir hastane yapmıştır, bir cami yapmıştır, bir köprü yapmıştır, bir çeşme yapmıştır, bir ağaç dikmiştir. İnsanlar ondan istifade ettiği
bir eser.
Evet. İkincisi bir ilim bırakmıştır. Yani bir kitap yazmıştır, bir buluş yapmıştır. İnsanlar bunu okudukları ve istifade ettiği müddetçe ona sevap yazılır. Üçüncüsü de iyi bir evlat yetiştirmiştir. O evladı o yetiştirdiği için onun yaptığı bütün iyiliklerden anne babasına sevap gider. Bir insan öldüğü zaman kabirde çoluk çocuğunun, hatta torunlarının yaptıklarından ona sevap gider. Bunu herkes ister tabii, böyle bir ideali. Yani ahirete inanmayanlar bile arkamızda iyi bir isim kalsın derler. Onun için çocuk mühim. Bu çocuğun tabii terbiyesi de çok mühim. Çocuk terbiyesi, çocuğa bir şey öğretmek demek değil sadece. Yani bilgi öğretmek demek değil. Bilgiyi öğretmek kolay. Bir miktar kolay çocuğun kapasitesi nispetinde. Ama çocuğu terbiye etmek, yani öncelikle kendisine, sonra ailesine, sonra cemiyete, sonra bütün insanlığa faydalı bir fert haline getirmek için biraz daha komplike bir usul gerekiyor. Biz buna terbiye diyoruz eski dilde. Şimdi eğitim deniyor. Bu zor. Bu kimin vazifesi? Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu devletin vazifesi değil. Bu cemiyetin vazifesi de değil. Bu ailenin vazifesidir. Hı hı. Evvel emirde. Ama cemiyet eğer sağlıklı bir cemiyetse, şimdi böyle bir cemiyet yok ama eskiden söylüyorum, Osmanlı cemiyeti sağlıklı bir cemiyetti. Cemiyet de burada rol oynuyor. Veya marif müesseseleri, mektepler, medreseler eğer sağlıklı esaslara dayanıyorsa, şimdi dünyanın hiçbir yerinde öyle değil, çocuk terbiyesinde müspet rol oynuyor.
Bu iki müesseseyi belki kural koyucu ve kuralı denetleyen olarak görmek, evet, lazım. Ama çocuğun bu kurallara ne kadar uyduğu, sosyal hayat içinde kendini ne kadar ifade edebildiği, bu aileden gelen,
evet,
bir şey. Buna çevre eğitimi diyoruz. Yani genetik mutlaka etkili ama bunun da, bence siz gelmeden önce yayında da benzer konulardan bahsettim, en önemli etkeni iyi bir insan olmak. Yani, evet, çocuğumuzda görmek istediğimiz özellik nedir? Onu önce kendimiz yaşamalı ve örnek olmalıyız.
Evet. Şimdi genetiğin insan karakterindeki rolü çok mühimdir. Yani bunu değiştiremezsiniz. Yani bir insan neyse odur. Onun için Hazreti Peygamber'in daha dağa kavuşmuş deseler inanın, insanın huyu değişti deseler inanmayın sözü buna delalet ediyor. Yani genetik değişmez asla. Siz nasıl kodlanmışsanız, gerek fiziki olarak, gerek sizin karakterinize tesir eden hormonlar olarak böylesinizdir. Yalnız insanın karakteri sadece genetikten, yani irsiyetten teşekkür etmiyor. İrsiyetin insan karakterindeki rolünü %25-%30 olarak söylüyor mütehassıslar. Geri kalanı insanın çevresinden kazandıklarıdır. İnsanın genetiği hiç değişmez ama çevresinden kazandıkları çok kolay değişir. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının sözü, Hazreti Peygamber de bunu ifade ediyor. Yani siz isterseniz karakterinizi değiştirebilirsiniz, müspet veya menfi. Tabii müspet değiştirmeniz umulur. Yani karakterinizde cimrilik varsa, hayır bu cimrilik kötüdür diyeceksiniz,
fark
cömert davranacaksınız.
Lazım.
Pasaklıysanız, pasaklılık kötüdür diyeceksiniz, temiz davranacaksınız. Asabi mizahçıysanız, yani genetiğiniz böyleyse, insanlara kızmak iyi bir şey değil diyeceksiniz, hiddetinizi yeneceksiniz. Hiddetlenmemek mümkün değildir.
Kontrol etmek.
Kontrol edeceksiniz. İşte onun için bu genetik faktörler %30'sa %70 çevreden kazanılandır. Bu genetik iş değişmez, çevreden kazanılan kolay değişir. Onun için çevre çok mühim. Bu da ailede başlıyor. Yalnız şöyle de bir kaide vardır. Mum dibine ışık vermez kaidesi çok meşhurdur. Tabii ailede çocuğu terbiye edecek hem annedir hem babadır. Bunlar müştereken vazife yaparlar. Evde dedeler, nineler varsa Bunlar da bu terbiyede mühim bir yer tutarlar. Evde hizmetkarlar, efendim beslemeler, yaşlı akrabalar varsa hiç şaşırmayınız. Bunlar da çocuğun terbiyesinde çok mühim rol oynarlar.
Çünkü bunlar çocuğun doğduğu çevreye, yakın çevreyi oluşturuyorlar.
Teşekkür ederim, teşekkür ediyorum. Evet, aynen öyle. Şimdi elveledi sırrı ebihi derler. Çocuk babasının sırrıdır. Yani onun hangi sırrıdır? Yani onun sakladığı bir sır var, o çocukta mı tecelli ediyor? O doğru, iman ve insan olmak şuuru diyelim biz buna, daha şumullü. Çocukta ama burada kastedilen çocuk öyle veya böyle babasının hem genetiğini, yani anne babasının taşır, hem ondan öğrendiklerini ortaya çıkarır. Onun için eskiden mesela bir alemin çocuğu alim olduğu zaman ne demişler? Çocuk babasının sırrıdır. Yani iyi manada tecelli etti derler. Ama mum dibine ışık vermez sözü çok meşhurdur ve sadece meşhur olduğu kadar değil, aynı zamanda da doğrudur. İnsanların büyük ekseriyeti kendi çocuklarına vermek istedikleri ne bilgiyi ne terbiyeyi verebilmektedirler. Dediğiniz gibi bunun çok komplike şartları var. Bir kere siz vermek istediğiniz, öğretmek istediğiniz huyu, kaideyi kendinizde yaşayacaksınız. Kendinizde yaşamıyorsanız çocuk da bu tesir hasıl etmiyor. Sadece bu değil. Çok iyi huylarınız var ama kötü huylarınız da var. Siz o iyi huyu çocuğunuza intikal etmek istiyorsunuz ama çocuk diyor ki benim babam ve annem bu iyi huyu yapıyor ama şu kötü huyu da yapıyor. Demek ki bu iyi huy kötü huya mani olmuyor. Veya benim annem babam örnek alınacak insanlar değil gibi bir hissiyata kapılıyorlar. Onun için anne babanın çocuklarına tesir etmesi çok güzel bir şey. Fakat çok da zor.
Bir de bilmek başka bir şey, anlatabilmek evet. Başka bir şey.
Bilmek başka şey, öğrenmek başka şey, öğretmek başka şey, anlamak başka şey.
Pek çok öğretmen bile kendi çocuğunu kendi sınıfına öğrenci olarak almaz. Çünkü orada bir ister istemez anne çocuk, baba çocuk ilişkisi doğuyor. Ve ona aktarmak istediklerinizi aktaramıyorsunuz. Galiba burada terbiyede iş biraz disipline de dönüyor.
Tabii.
Başkasının çocuğu üzerinde disiplin kurmak kolay da iş kendi çocuğunuza dönünce o disiplini yakalayamıyorsunuz. Şimdi disiplinden kavga, dövüş, dayak, sert sözler, taciz, bu tür şeyler anlaşılmasın lütfen.
Hayır, şimdi böyle
biz
anlaşılıyor.
Kural koymaktan ve bu kuralların arkasında durmaktan bahsediyoruz.
Bizim kültürümüzde bunun adı edeptir. Edep bir insanın kendi sınırlarını bilmesi demektir. Herkesin bir sınırı vardır dünyada. İnsansanız ve cemiyet halinde yaşıyorsanız bir sınırınız var. Kime karşı sınırınız var? Anne babanıza karşı bir sınırınız var. Kardeşlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza, meslektaşlarınıza, din kardeşlerinize, kendi dininizden olmayanlara, kendi kültürünüzden olmayanlara, hayvanlara, tabiata, Allah'a, herkese karşı bir sınırınız var. Bu sınırı bilmeye biz edep diyoruz. Tuğba limen arefe haddehu. Sırrını, sınırını bilenlere müjdeler olsun. Bu da Hazreti Peygamber'in sözüdür. O halde disiplinden kastımız insanın bu sınırını bilmesidir. Ben nerede durabilirim? Nereye kadar serbest hareket edebilirim? İşte biz de buna edep derler. Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Giy o tacı, emin ol her beladan. Edep tacını giyerseniz her türlü sıkıntıdan kurtulursunuz. Şimdi buna disiplin diyorlar. Evet, disiplini elde etmek de, yani edeplendirmek de vardır bizim dilimizde. Yani onu bir edeplendir, tedip etmek. Yani haddini bildirmek. Ama marifet önce haddini öğretmek. Ondan sonra bilmiyorsa haddini bildirmektir.
Sınırını çizmediğiniz çocuğa sınırı geçtim
evet,
diye.
Ne yapabilirsiniz? Tanrını bilmemek mazerettir burada. Şimdi bu sebeple yine ecdat arasında bir söz vardır. Beynel ahbab teskutul adab. Yakın arkadaşlar arasında edep bazen düşer. Yani yakın arkadaşınıza sen diye hitap edersiniz. Biraz böyle galiş şaka yapabilirsiniz. Onun eşyasını kullanabilirsiniz. Çünkü aranızda yakınlık var. Bu başkasının yapamadığını şeyi ona yapabilirsiniz. Bu hoş görülür. Yani ayağa kalkmayabilirsiniz. Yani arkadaşınız içeri girdi. Bizim terbiyemizde yanınıza kim girerse girsin. Kendinizden küçük olmadığı müddetçe ayağa kalkarsınız. Kendinizden küçüklere de ayağa kalkmazsınız ama biraz toparlanırsınız. Veya önceden ayağa kalkarsınız. O içeri girdiğinde sizi ayakta bulur. Padişahlar bunu yaparlar. Bu edeptir. Arkadaşlar arasında bu aranmayabilir. İşte bu aynı şey anne baba için de cari. Çocuk bütün gün beraber olduğu, yemek yerken gördüğü, yemek yerken önüne yemek döken anne babasını, pijama ile gördüğü anne babasını, sabah tıraş olan babasını, saçlarını ondülüyle saran annesini rol model olarak görse bile çok da bir müeddip olarak, mürebbi olarak görmüyor. Yani bir yakınlık, hele zamanımızda eskiden gelen anne baba arasında ve çocuklar arasında çok büyük bir mesafe vardı. Ama şimdi artık bu değil. Onun için eskiden beri anne babalar çocuklarını kendileri terbiye etmek yerine bir başkasına yardım almışlar.
Daha buna profesyonel destek diyelim şimdiki
evet.
anlamıyla.
Evet.
Buna öyle ifade edebiliriz.
Çocuklarının yaşça büyük birisi tarafından terbiye edilmesini istemişler. Yani kendilerinden küçük ama çocuktan yaşça büyük. Tabii bu kişinin edepli, terbiyeli, ahlaklı, cemiyet içinde temayüz etmiş, öne çıkmış birisi olması da şarttır. İşte bize buna eskiden Lala derlerdi. Selçuklar buna Atabey demişler. Tabii bu esnaf çocukları için çok cari değil. Çünkü esnaf çocuğu küçüklüğünden beri babasının dükkanına veya atölyesine gidip orada babasının mesleğini öğrenir. Bizim kültürümüz böyledir. Bin yıllık kültürümüz budur. Yakın zamana kadar bu böyleydi. Fakat tarihe bakıyoruz. Bazı babalar çocuklarını kendi yanında terbiye etmiyor, bir başka ustaya gönderiyor. Başka usta bu çocuğu alıyor, yetiştiriyor, ona meslek öğretiyor. Çünkü babasının ona veremediği terbiyeyi, edebi bu rahatça gösterebiliyor. Bizim eski Türk devletlerinde en başta hükümdarların çocukları için böyle bir terbiye sistemini kurduğunu görüyoruz. Hakanlar çocuklarını, oğullarını kendileri yetiştirmek yerine güvendikleri bir devlet adamına emanet ediyorlar. Bu devlet adamı devlet işlerinde pişmiş, yetişmiş, tecrübe kazanmış, ahlakıyla, güzel ahlakıyla, terbiyesiyle öne çıkmış bir kimse. Hakan oğlunu buna tevdi ediyor. Sonra bu çocuk büyüyor, 10-12 yaşlarına geliyor. Şimdi diyeceksiniz 12 yaş büyük mü? İnsan ömrünün kısa olduğu zamanlarda 12 yaş büyüktür. Ve de eskiden insanlar çabuk olgunlaşıyorlardı. Bu oğlunu bir yere vali olarak gönderiyor. Şimdi 10-12 yaşındaki bir vali...
Aktif olarak valilik yapıyor mu?
Evet, fiilen validir ama resmen validir. Fakat 10-12 yaşında bir çocuk fiilen ne kadar valilik yapabilir? Yanında işte bu onu yetiştiren devlet adamını da gönderiyor. Bu devlet adamı o valinin müşaviridir, yardımcısıdır. Vali muavini
de diyebilirsiniz. Neredeyse 24 saati birlikte geçiriyorlar.
Birliktedir, öyledir. Zaten bekardır da umumiyette şehzade. Ondan beraber yalnız bunu bir böyle disiplinli, sert bir hoca olarak görmemeli. Bu Lala çocukla ava gider. İcabında eğlenir. Onun dertlerini dinler, sıkıntılarıyla meşgul olur. Yani baba gibi ona eğilir. Devlet idaresinde de bu tecrübeli devlet adamı vali... Şehzadeyi, prensi, tigin derler buna, yönlendirir. Efendim şöyle olsa iyi olur, böyle yaparsanız şöyle olur.
Biraz geçmişten örnekler.
Geçmişten misaller verir, babanız böyle yapar, dediniz böyle yapar diyerek. Çok da çocuğun ne de olsa bir şehzadedir, prenstir. İzzeti nefsini kırmadan böyle yapacaksın, bu iş böyle olur. Veya sen karışma, ben hallederim. Böyle değil, bu da terbiyeye mugayirdir. İşte bu kişi aslında fiili validir. Resmiyette şehzade, tigin, pratikte... bu Lala validir. Bu kişiler Selçuklularda da var ve Selçuklularda bunların çok mühim bir rolü var. Hatta Selçuklu tarihi ve kültüründe bu Atabeylerin muazzam bir yeri vardır. Çünkü Selçuklu tarihinin son kısmı Atabeyler tarihidir. Selçuklu şehzadeleri böyle valiliğe çıkardı. Yanında da bir devlet adamı. Bunun adı Atabey'dir. Atabey. Atababa demektir aslında. Baba yerine kaim yani. Çocuğu dini terbiye verir, ahlaki terbiye verir, buna ata binmek, yüzmek, ok atmak öğretir. Onunla beraber çeşitli sportif faaliyetlere ve eğlencelere katılır. Yani sadece böyle ciddi bir adam pozunda değildir. Yani devamlı o şehzadenin yanındadır ve böylece şehzadeyi terbiye eder.
Ve de tanır aynı zamanda değil mi?
Çok iyi tanır ve çocuğun hırslarını, ihtiraslarını teskin eder.
Çünkü eğitimin temelinde aslında eğiteceğiniz kişiyi tanımak, yeteneklerini bilmek, doğru yönlendirmek. Bizim şu anda yapamadığımız eksik olan şey o.
Çünkü bu Atabey o çocuğun babasını ve muhtemelen dedesini de tanıyor. Annesini biliyor, amcalarını biliyor, aile yapısını biliyor, tarihini biliyor.
Çocuk gelecekteki eline sorumluluğunu biliyor.
Evet, gelecekte ne olacağını. Çocuk eline doğmuş neredeyse. Çocuğu çok iyi tanıyor ve onun ihtiraslarını, hırslarını, yanlış fiillerini de ya teskin ediyor ya doğru yöne kanalize ediyor ki başına bir bela gelmesin. Bu atabeylikler o kadar mühimdi ki Selçuklularda, yani valinin hem veziri hem müşaviri, mesela Nizamül Mülk Melikşah'ın lalasıydı. Malum Sultan Alparslan'ın veziriydi. Sultan Melikşah'ın da lalasıydı. Nizamül Mülk Türk İslam tarihinin
Belki de en bilinen isim değil mi? Yani
hatta dünya tarihinin en müstesna şahsiyetlerindendir. Türkiye'de çok fazla tanınmaz. Evet bilinir ama nedense çok fazla Nizamülmülk'ten bahsetmezler. Nedendir onu da bilmiyorum. Aslı Fars olduğu için midir nedir ama Türk tarihinin bir figürüdür. Kim ne derse desin. Ve Türk kültürüne, Türk siyasi kültürüne damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Gerekirse bir programda Nizamülmülk'ü konuşuruz. İşte Melikşah'ı Melikşah yapan Nizamülmülk olmuştur. Başka meşhur atabeyler var. Tutikin var mesela. Efendim İmadettin Zengi var. Muzafferettin Salgur var. İldeniz Bey var. Gümüş Tigin var. Karasungur var. Aksungur var. Bunlar hepsi birer atabeydir. Enüş Tigin var. Peki ne oldu bu atabeyler? Niye bu kadar meşhurlar? Çünkü Selçuklu Devleti yıkılıp da zayıflayıp da sarsılınca bunlar şehzadeler merkeze döndüler. Bunlar bulundukları yerde müstakil birer vali, arkasından müstakil birer devlet kurdular.
Zaten şimdi Aksungurlar, Karasungurlar,
evet, İldenizler, Salgurlar, Zengiler bunların hepsi Atabey devletleridir. Mesela bunların en meşhurlarından bir tanesi Zengi Devleti. Bugünkü Suriye, Filistin havalisinde hüküm sürmüş. İmadettin Zengi tarafından kurulmuş ama en meşhur hükümdar Nureddin Zengi'dir. Bunun Haçlılarla mücadelesi çok meşhurdur. Alim, bilge bir hükümdardı. Selahattin Eyyubi'nin de yetiştiricisi odur. Selahattin Eyyubi de bu atabeylerden yetişmiş. Mısır'ı tekrar Müslüman kültürünün içine sokmuş. Orada çok kıymetli bir devlet, Eyyubi devletini kurmuş bir hükümdardır. Hep bunlar bu atabeylerden çıkma. Yani Lalalar'ın ne kadar mühim insanlar olduğunu buradan anlayın. Bu Lala dediğiniz kişi, yani Atabey o zamanki ismiyle, bir devlet kurucusudur aynı zamanda. Yani o kadar güçlü şahsiyetler ki.
Yani aslında o noktada bir lalalık görevi yapıyor ama eğer başka bir devletin başında olsa o devleti yönetebilecek kabiliyete sahip
insanlar. Evet, yani belki Atabeylikler sıfırdan bir devlet kurmak değil, bir Osmanlı Devleti gibi veya Selçuklu Devleti ama fevkalade buhranlı zamanlarda vaziyete el koyup bunu bir devlete dönüştürmek muazzam bir kabiliyettir.
Eski Türklerde de böyle miydi?
Evet, evet.
Yani da, yine şeyin yöneticinin
umumiyetle yanında bir... tabii eski Türklerde de böyle. Mutlaka valiler...
Oğuz Söresi midir
bu? Oğuz Söresi de evet, yanında. Oğuz Söresi'dir. Oğuz Söresi'dir. Yani böyle diyebiliriz. Küçük çocukların ailesi tarafından değil, ailesinin tevdi ettiği güvenilir kimseler tarafından yetiştirilmesi. Bu bir Tiginse şehzadesi mutlaka böyle yetiştirilmesi ve bu yetiştiren kişiyi yarın bir gün yanında tutması, onu bürokrat olarak istihdamı Oğuz Töresi'nde eski Türk siyasi kültüründe var olan bir keyfiyet.
Peki onların da ailesi mesela onun çocuğu da bir sonraki nesilde yine yeni şehzadenin lalası mı?
Olabilir. Mesela Zengiler'de bu olmuş ama bu mutlak değildir. Mutlak değildir. Çünkü o kişiyi Atabey yapan kendi kabiliyetleridir. Eğer çocuğunda
da... Liyakat arıyoruz aslında.
Eğer çocuğunda da aynı liyakat varsa ki Zengiler'de olmuş mesela bu, onlar da atabeylik yaparlar. Ama bu şahısla alakalı bir mesele. Evet. Temayüz etmesiyle alakalı bir mesele.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şehzadelerin nasıl yetiştiğini, çocuk terbiyesinin nasıl olduğunu konuşuyoruz. Hem aile içinde aslında bunun örnekleri var. Ailede de öyle mesela. Aile içinde böyle terbiyesine güvendiğiniz, oturmayı kalkmayı bilen bir hala varsa, ondan bu konuda ya ben söyleyemiyorum, yüz göz olmayalım, sen söyle gibi bir destek istenir. Erkek çocuk için de işte dayılar, amcalar, yeğenler, kuzenler böyle bir destektir. Ama bizim bugün biraz daha çok yönümüz yöneticilere doğru kaydı. Özellikle saraya doğru gidiyoruz. Selçukluları konuştuk. Selçuklularda mutlaka bir Atabey'in olduğunu söyledik ve bunun bir Oğuz Töresi olduğunu ifade ettik.
Osmanlılar'da Atabey'in yerini Lala almıştır. Lala Farsça bir kelime. Aynı Atabey manasına geliyor. Fakat çocuk dilinden gelmedir. Çocuğun malumunuz dilde çocuk dilinden gelme bazı kelimeler vardır. Lala da böyle. Mürebbi manasına geliyor. Çocuğu terbiye eden manasına geliyor. Hatta dilimizde tabir de olmuştur. Mesela işini gücünü bırakıp da karşıdakini gönlünü hoş etmeye çalışanlara Lala Paşa eğlendirmek diye bir tabir vardı eskiden. Böyle küstah çocuklar için Lala Paşa oyununa çıktı diye tabirler vardı. Yani bizim dilimizde bu tabir var terbiye manasına. Padişahlar aynı Oğuz Töresi'nde olduğu gibi şehzadelerine muktedir kumandanlardan, bürokratlardan bir lala tayin ediyor. Ama tabii yeni doğmadan alalım. Çocuk yeni doğduğu zaman önce sütten kesilene kadar kesilince buna bir mürebbi tayin ediliyor. Zaten annesinin yanında yetişiyor. Ondan sonra...
Ama sarayda da sadece annesinin yanında değil.
Değil tabii.
Orada da yani mesela şimdi biz çocuğunuz varsa eğer anne çocuğunu yetiştiriyor. Ama orada yok, belki de az bile görüyor çocuğunu.
Şehzadenin bir dairesi var tabii. Annesinin ve o şehzadenin hizmetine bakan kişiler var. Anne çocuğu emziriyor, bakıyor ama çocuk sütten kesilince onun bir hizmetine bakan bir mürebbi var. Enderun'dan bu kişi. Enderun saray akademisidir. Burada 6 sınıf var. Bunun 6. sınıfı Haso'da denilen sınıf. Padişahın özel kalemidir. Padişahın ofisidir.
Yani 6. sınıfa çıkmak
evet,
demek mi
çıkmak
bu? 6.
Evet, sınıf. Tabii onlar
eğitim yılı.
Albay rütbesinde 20 yaşlarında. 20'nin üstünde yaşlarda artık Endor'un tahsilini tamamlamış ve temayüz etmiş artık. Oraya gelmiş. Padişahla her istediği zaman görüşebilen, oturmasını kalkmasını bilen, güzel
ama
giyinen, güzel konuşan kişiler.
Endor'dan herkes de oraya kadar çıkamıyor.
Çıkamayabiliyor.
Elenebiliyor.
Elenebiliyor. Ama muvaffakiyet gösteren herkes Hasoda'ya çıkar. Hasoda da bir müddet vazife yaptıktan sonra valilikle, müteferrikalıkla devlet hizmetine girerler. Yani son sınıf, intern gibi düşünün burayı. Buradaki ağalardan bu şehzadeye bir lala vazifelendiriliyor. Bunlar subay rütbesindedir ve yani itimada şayan kişilerdir. Şimdi şehzade 10 yaşına 12 yaşına gelinceye kadar onun yanında bu. Şehzade sancağına gittiği zaman o da onunla beraber sancağa
tek
gidiyor.
Tek kişi mi gider?
Tek kişi. Tek kişidir. Lala tek kişidir. Beraber gider.
Peki onun bir ekibi var mıdır?
Onun manyeti var. Şimdi
yani
Osmanlı,
o çocuğa eğitim verecek her şeyi kendisi bilemeyebilir.
Osmanlılarda her yüksek rütbelinin kendi kapı halkı var. Onun işlerini görenler var. Onun istifade ettiği kişiler var. Tabii, tabii ki.
Mesela lala yanında okçuluk eğitimi verecek birisi.
Tabii veya birini...
Çocuğa bir güreş yapmayı
aynen
verecek
öyle.
Birisi.
Birisini getirir mesela. Bakar, muayene eder. Tamam bu okçudur. Güvenilir bir adamdır. Onu şehzadeye okçuluk muallimi yapar. O lalanın vazifesidir. Hı-hı. Lalanın her şeyi kendi yapması mümkün değil. Evet. Öyle anlaşılmasın.
Ama ona nezaret ediyor.
Ama onun nezaretinde. Yani mesulü laladır. Yani bir problem çıktığı zaman padişah lalanın kulağını çeker.
Peki bu noktada şu da olur mu? Lala yavaş yavaş şehzade büyürken o tahta geçtiğinde onun etrafındaki
tabii
yönetim
tabii
kadrosunu
ki
da kurar
tabii
mı?
Tabii ki elbette. Bütün lalalar bunu yapmışlardır. Zaten şehzade bunu yapıyor. Şehzade gittiği yerde İstanbul'un küçük bir modelini düşünün Manisa'da. Sarayı var. Ümmet annesi yanında. Harem halkı var. Adamları var, yakın çevresi var. Orada adeta yarın bir gün padişah olduğu zaman en güvendiği kişileri orada istihdam eder. İşte en mühim misali Kanuni Sultan Süleyman Manisa'dayken İbrahim Paşa'yı orada gördü, beğendi, yanına aldı. Hususi nedimi yaptı, yükseltti, hasodabaşı oldu. Nihayet sadrazam oldu. Bunun misalleri çoktur. Zaten lalalar umumiyetle onun sadrazamı. Mesela Murat Hüdavendi Yarın lalası Lala Şahin Paşa'ydı. Lala Şahin Paşa sonradan sadrazam oldu. Sultan II. Selim'in lalası Lala Mustafa Paşa'ydı. Sultan III. Mehmet'in lalası Lala Mehmet Paşa. Bunlar hepsi sadrazam oldular.
Tabii aslında potansiyelde bu mevki içinde bir yandan o kendisini
tabii,
de
tabii,
geliştiriyor
tabii.
Ve hazırlıyor.
Peki şehzadenin lalasını seçme hakkı var mı? Evet. Mesela Yavuz Sultan Selim Trabzon'da valiyken ona demek ki o lalası ya döndü ya onunla beraber gitmeden ona lala gönderiyor babası. Genç yaşta çünkü gitmiş. Lalayı iade ediyor. Bunun şeysi müktesebatı zayıf diye.
Oo.
Evet. Sultan Selim lalasını İstanbul'a iade etmiş. Yine başka lala gönderin demiş. Bunu demiş bilgi olarak noksan demiş.
Müktesebatı eksik
demiş evet. Bunun yani.
Yani onunki o kadar iyi ki geleni değerlendirebiliyor.
Kadar, tabii tarihçiler bu işte başka şeyler arıyorlar. Yani Yavuz Sultan Selim'in ama o Yavuz Sultan Selim olduğu için arıyorlar muhtemelen. Hmm. Yoksa belki de çok tabii bir şekilde geri gönderdi. Yani hakikaten yani çünkü efendim şimdiki çocuklar zehir gibi Yavuz Sultan Selim zehir gibi olmaz mı? Yani ufak bir iki sualde çuvallamışsa lala.
Ya da heyecanlanmıştır,
heyecanlanmıştır
vesaire.
Yavuz Sultan Selim'in şeyinden geçmez bu yani.
Yani bir de tabii şimdi biz Yavuz Sultan Selim'in iktidardaki 8 yılından bile nasıl bir padişah olduğunu
Celalli
biliyoruz.
Celalli bir padişah.
Onun gençliği de yani.
Evet ama Yavuz Sultan Selim hiç bilinmeyen bir padişahtır. Herkes Yavuz Sultan Selim dediği zaman sert, elinde kılıç, 8 sene savaşmış, beldeler fethetmiş bir padişah olarak görüyor. Bu doğru. Ama Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahları içinde en entelektüel olanlardan bir tanesidir. En kültürlü. Akşamları çadırında gözlüğünü takıp gözlük taktığını biliyoruz. kitap okuyan bir insan.
Savaşa gittiği için.
Evet, evet, evet. Mesela Napolyon anlatırlar, savaşa giderken yanında kitap götürür, mutlaka okurmuş. Padişahlar da öyle. Ya Sultan Selim kitap okumadı olmaz. Bir sandık kitap giderdi sefere. Zaten yanında ulemayı tutuyor. Uzun yol yürüyüşlerinde onlarla sohbet ediyor. Bunları hep biliyoruz. Bunlar kayda girmiş. Ya Sultan Selim'in şeyinden geçmez. Bir de tabii şehzadelerin Lala'dan başka onun hizmetine bakan elbette ki ağaları var, cariyeleri var. Bunlar bunun dışındadır. Bir de şunu söyleyelim. Şehzadeler sarayda nasıl bir tahsili görüyor? Bu da Lala ile alakalı. Sarayda Enderun Mektebi var. Bu Enderun Mektebi'nde bunlardan ona oyun arkadaşları seçiliyor. Şehzadeye. Yani orada okuyan talebelerden yaşı ona yakın veya ondan biraz büyük olabilir. Onlarla oynuyor orada. Çünkü çocuk için oyun bir ihtiyaçtır. Ama usulüne uygun kişilerle bunu yapması lazım.
Yani kılıç talimi yapacaksa bile yine yaşına, evet, oyuna uygun.
Ve güvenilir bir insanlarla yapması lazımdır. Böyle kimselerle oynuyor. Ve Şehzadegan Mektebi var sarayda. Sadece şehzadelerin tahsil gördüğü bir mektep var. Topkapı Sarayı çok güzeldir, o süslü tavanı falan. Harem ağalarının nezaretindedir burası. Dışarıdan hocalar gelir. Burada şehzadelere,
harem kısmında
şehzadelere ders verir. Şehzadegan Mektebi Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etti.
Neresinde haremi?
Tarif edemem size şimdi. Yerini hatırlıyorum. Süslemeleri çok ihtişamlı. Yani çok güzel tavan süslemeleri falan var. Gözümün önünde, fakat tarif etmem şu anda mümkün değil. Bu çinileri var, üzeri işlemeli böyle sarı altın yaldızlı. Osmanlı Devleti'nin son zamanında ıhlamur kasrıydı Şehzadegan Mektebi. Yani o sonunda
Beşiktaş'ta
o harika bir bahçenin içindedir. Orası Şehzadegan Mektebi'ydi. Tabii bu lalalık müessesesi belli bir zamana kadar devam etti. Yani son asırda artık böyle lalalar yok. Bunların içinde mesela hadım ağaları bile var lalalardan. Yani çok demek ki kabiliyetliyiz. Ama son zamanlarda yine saray mensuplarından mühtemet kişiler şehzadelere lala tayin edilir. Mesela Sultan Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarındaki şehzadeleri Şekerahmet Paşa lala tayin edilmiş. Şekerahmet Paşa ressamlığıyla tanınır ama aynı zamanda Enderun hocalarındandır. Çok mühtemet bir şahsiyetti. Hatta Şehzade Selim Efendi, Şevket Efendi ve Seyfettin Efendi'nin böyle bir resmi vardır. İnternette bulmak mümkün. Arkada bir pos bıyıklı, fesli ve çok ciddi bir adam. Kucağında bir bebek tutuyor Abdülkadir Efendi. İşte o lala Şekerahmet Paşa'dır. Sultanahmet ve Sultan Aziz zamanında Şehzade azdı ama Sultanahmet zamanında şehzadelerin sayısı artmıştı. Bunlarla bu saraylılar lala pozisyonda alakadar oldular.
Peki bir lalanın yetkisi nerede başlar, nerede biter?
Şimdi bunu önce şuradan söyleyelim. Yani lala sadece şehzadeler için değil, Enderun Mektebi'nde okuyanlar için de var. Oradan bize bir fikir verecek şimdi. Şimdi sarayda Enderun diye bir mektep var. Bu mektebe dışarıdan talebeler alınıyor. Bu talebeler burada yetişiyorlar ve bu mektebi bitirirlerse 10-15 sene kadar sonra devlet adamı olmak üzere bir vazifeye tayin ediliyorlar. Bu sarayın içinde çok zeki, çok kabiliyetli, fiziği düzgün talebeler burada ders görüyorlar ve çok sıkı bir tedrisat görüyorlar. Sabah namazı dersler başlıyor, öğlene kadar içeriden ve dışarıdan hocalar nazari dersler veriyor. Öğleden sonra silah talimi, ata binme, yüzme, aynı zamanda bunların hobilikleri var, sedefkarlık, hattatlık vesaire vesaire. Bunlar aynı zamanda bir takım işler görüyorlar. Yani padişahın hususi işlerini görüyor. Bir kısmı av hayvanlarına bakıyor, bir kısmı kilerden mesul, bir kısmı padişahın elbiselerinden mesul. Bir kısmı hazine dairesi nöbetçileri, bir kısmı padişahın hususi kalem müdürleri. Şimdi bunların her birinin 3 tanesine bir lala tayin ediliyor. Yüksek memurlardan, saraylılardan. Umumiyetle ak ağalardan. Ak ağa dediğimiz beyaz hadım ağaları. Sarayda iki türlü hadım ağaları var. Hı hı. Zenci olanları hareme bakarlar. Bir de ak ağalar Enderun Mektebi'ne bakarlar. Bu lalalar, illa ak ağa olması şart değil. Enderun disiplininden mesuldürler. Yani çocuklar arasında kavga, dövüş, nahoş husumetler, birbirini çekememezlik, kıskançlık gibi kötü ahlakın tecellilerine, ahlaki bir takım zaafların, seksüel bazı skandalların çıkmasını engellerler. Çünkü ne de olsa erkeklerin okuduğu bir mektep. Bunların hepsine bu mani olur. Bu lalalar mani olur. Çocuk hasta mı oldu? Lalasına söyler. Bir şey mi öğrenmek istiyor? Lalasına söyler. Dışarıya mı çıkacak? Bir yere mi gidecek? Lalasına söyler. Lala'dan izin alır. Lala divan etti derler. Bunun tabiri bu. Lala divan etti, yani dışarı çıkacağım. Lala divan etti, hastane...
İsim verdi.
İsmi bu. Bir yanlış işini gördüğü zaman Lala, çocuğun hal hareketlerinde, konuşmasında, oturmasında, kalkmasında, vazifelerini yapmasında onu ikaz eder. Bu ikaz bir sert bakışla başlar. Sözle ikazla devam eder. İcabında hafif başka cezalarla, mesela izinsizlik, bir angarya, hatta belki dayak, malumuz o zamanlar dayak her yerde cari olan bir sistem. Buna da Lala nizam etti derler. İşte tarihi bazı anekdotlardan anlıyoruz ki padişahlar da şehzadelere Lala'ya tevdi ettikleri zaman Lala'ya eti senin kemiği benim demişler.
Bir takım yetkiler veriyorlar.
Evet. Yani siz bunun şehzade olduğuna bakıp da
şımartmayın.
Şımartmayın ama haddinizde bilin. Şimdi Lala şehzadeyi azarlama hakkına sahip gayet usulü dairesinde ama tabii kendisini hiçbir zaman şehzadenin üstünde görmüyor. Bu sınırlarını herkes bildiği zaman işler kolay yürüyor.
Ama çocuktur, sınırı kolay aşar. Bir padişahın çocuğu olmak, şehzadesi olmak değişik bir özgüven verebilir.
Işte, doğru ama Lala'ların vazifesi zaten bunları teskinlemek. Yani siz şehzadesiniz, siz herkes gibi davranamazsınız. Siz bir kere nefsinizin mağlubu olamazsınız. İnsanlara hislerinizi gösteremezsiniz. Çok sevindiğinizi, çok üzüldüğünüzü, çok sevdiğinizi, çok sevmediğinizi gösteremezsiniz. Lala'ların öğrettiği şeylerde bunlar da var. Şimdi kişisel gelişim diyorlar ama siz bir hükümdar olacaksınız yarın. Hükümdarın bu şekilde davranması lazım. Her duyduğunuza inanmayacaksınız. Herkesin gözyaşını gerçek zannetmeyeceksiniz. Hadiselerin hepsinin arkasında bir başka sebep olduğunu, işte Lalaların çocuklara öğrettikleri bunlar şehzadelere. Çocuklar bunları öğrendiği zaman zaten çok da Lalalara nizam edecek bir şey kalmıyor.
Yani aslında tabiri caizse okuma yazma öğretiyor. Sonra kitabı okumak ya da hangi kitabı okuyacağı çocuğa kalmış.
Çocuğa kalmış.
Hayatı okuma yazması iyi öğretiyor.
Tabii. Sonra çocuk da bir müddet sonra, yani Lala da çocuğu azarlasa da azarlamasa da çocuk padişahın oğlu. Çocuk da o Lala'nın ne yapmak istediğini gayet iyi biliyor. Yani Lala kendisine kızdığı zaman onun nefsani olmadığını gayet iyi biliyor.
Tarihe geçmiş böyle anekdotlar
çok
var.
Çok var. Fatih Sultan Mehmet zamanında Yıldırım Sultan Bayezid'in oğlu Süleyman Çelebi ile alakalı. Yani Lala'nın ben seni babanı da döverim icap ederse dediği. Çünkü o bütün salahiyeti babasından aldığı, çocuk ağlayarak babasına gittiği zaman aman evladım Lala'nı üzme, sonra bizi de döver dediği vakalar var. Çocuk bunu bildiği zaman Lala'sı, zaten Lala sıradan birisi değil. Şahsi zaaflar, insani zaaflara sahip birisi değil. Lala hürmete şayan birisi. Şehzade Lala sonra kızdığı zaman da başka zaman Lala sonra çok desteklediği, tuttuğu için Lala'sının kızması ona hoş geliyor. Hatta derler ki Cevri Üstad bih ez mihri peder, hocanın ve eziyeti babanın şefkatinden iyidir. Çünkü o sizin İyiliğiniz için.
Bir sebebi var.
Yetiştirmeniz, sizi yetiştirmek için yapıyor. Bu her yerde böyle. Yani şimdi marif sisteminde bizim şimdiki insanların belki anlamasına belki biraz zor ama zengin insanlar mesela çocuklarına böyle kişiler tutuyorlar. Bir ailede bilhassa şimdi kuzen diyoruz, yeğen, amcazade, dayızade varsa yaşça büyük, o çok iyidir. Eskiden anne babalar çocuklarının yaşça büyüklerle arkadaşlık etmesini isterdi. Bu belki çok sağlıklı değil ama çok faydalı. Yani bir çocuk kendi yaşıtlarıyla değil de kendi yaşından büyüklerle düşüp kalkarsa, evet biraz belki ukala, biraz belki şöyle böyle olur ama edep, terbiye ve kültür cihetiyle çok istifade ediyor.
Bir de kendisinin 5-6 yıl sonrasını görmüş oluyor aslında.
Evet. Onun için anne babalar hep böyle isterler.
Evet.
Yani çocuk yaşça büyüklerle. Şimdi bu aynısını biz mekteplerde görüyoruz. Medreselerde görüyoruz. Şimdi Osmanlılar'da medreseler, ki bunlar Avrupa'daki üniversitelerin muadilidir. Şimdiki üniversiteler gibi değildir. Çok yüksek fikri serbestliğinin olduğu bir yer ve disiplinin olduğu bir yerdir Osmanlı medreseleri. Çocuğu ilkokuldan sonra alır. Orta, lise, üniversite, yüksek lisans, master, doktora bunu vererek mezun eder. Ve aradan tabii çıkmanız mümkündür. Ve bunlar cemiyetin muhtelif kademelerinde katmanlarını oluşturur hem vazife görürler. Yani mesela lise seviyesini bitiren ilkokul öğretmeni olur, imam olur, katip olur vesaire vesaire. Yükseğini bitirenler hakim olur,
doktor,
bürokrat olur, daha yüksek doktor olur, daha yükseği. Şimdi bu medreselerde usul şöyle. Burası çok fazla bilinmez. Bunlar bir kere yatılıdır ve vakıftır. Vakıf olmasının neticesi devlet bunlara müdahale edemez. Şu ders okutacaksın, bu ders okutmayacaksın. Şu adamı alın müderris yapın, bunu yapmayın, bunu alın böyle bir şey yapamaz. Yani otonomdur medreseler. Bu bir. İkincisi, padişah da kursa bu böyledir.
Otonomdur. Yani şimdiki üniversiteler gibi ama müfredatını kendisi belirliyor.
Kendi tayin ediyor, evet. İkincisi yatılıdır. Yani böyle evine gidecek akşam, sonra sabah okula gelecek, böyle bir şey yok. Medresele mutlaka yatılıdır. Çünkü medrese tahsilinde çocuğa vermek istenen sadece bilgi değil, aynı zamanda bu bilginin yoğrulduğu ortamı, vasatı anlamak, kendi emsalleriyle bir arada olmak, yani o ruhu, o havayı yaşamaktır.
Ve mesela mesuliyet hissi. Gündüz eğitim aldıysa, öğleden sonra akşam bir yerde bunu tartışabilir, hocasıyla karşılaşabilir, arkadaşlarıyla, evet. Bir üst sınıfla.
Devam ediyor bu, tahsil bitmez, 24 saat devam eder. Şimdi bu medreselerde talebelerin kaldığı odalar iki kişiliktir. Tek kişilik değil, iki kişilik. Büyük yatakhanelerde yoktur. O büyük yatakhaneler askeriyede var. Şimdi bu iki kişi rastgele iki kişi değildir. Efendimiz Ahmet'le Mehmet medreseye geldi. İkimiz aynı odada kalmak üzere. Hemşeriyiz, akrabayız, birbirimizi çok seviyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Çömez, yani medreseye yeni gelen talebe, suhte, danışment, yani kıdemli bir talebeyle aynı odada kalır.
Yine arada bir yaş farkı var.
Bayağı yaş farkı vardır.
Aynı bu, evet. Şimdi ailelerin olmasını, evet, istediği şey.
Bunu Avrupa'da senior, junior diyorlar. Senior talebe, junior talebe. Şimdi bu çömez, bu danışmendin abdest suyunu döker, seccadesini getirir, çamaşırlarını çamaşırhaneye götürür, getirir. Onları
odayı
katlar,
temiz tutar.
Odayı temiz tutar, yemeği alır getirir imaretten, odalarında yiyorlarsa eğer tekrar götürür. Yani danışmentin bütün hizmetini yapar. Danışment de onu yetiştirir, derslerini tekrar ettirir, eksiklerini tamamlatır, ezberlerini yapar ve bu arada ona kendi kazanmış olduğu terbiyeyi medresede onu öğretir. Bu sistem medresenin esasını teşkil ediyor. Onun için Osmanlı medreselerinden mezun olanlar birer Osmanlı centilmenidir.
Aslında şimdi medreselerin nasıl olduğunu anlamak için böyle biraz tarihe de ilgiliyseler gezmek lazım. Orta bir, evet, avlu ve kenarında, evet, odalardan.
Kapıları basık. Evet. Soğuk olduğu için kapı basıktır. Eğilerek girersiniz. Küçük bir penceresi, bir ocağı vardır. Ocağı işte çömez yakar. Odunları o getirir. Ocağı o temizler. Angarya'yı bir görüyorsunuz ama bunlar onun aslında çok yetişmesi için. Çünkü insanın yetişmesinde bazı angaryalarda iyidir. Nefsinin kırılması da iyidir. Hizmet etmesi de iyidir. Çünkü bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Bütün her şey kendi içinde çok manalıdır.
Aynı şey tasavvuf eğitimi alanlar için.
Evet, aynı tekkelerde de bu sistem var. Tekkenin zaten tasavvufu İslamiyet'ten, tekkeyi de medreseden ayrı düşünmek doğru değildir. Bugün canım dinimizi biliyoruz. Tasavvufa ne ihtiyaç var? Tasavvuf dinden ayrı bir şey değil ki. Tasavvuf dinin içinde onun koymuş, evet, olduğu bir metottur, bir yoldur. Siz bunu ayrı göremezsiniz. Tekke bir mekteptir, bir medresedir. Siz bunu ayrı göremezsiniz. Ayrı gördüğünüz için problem oluyor. Şimdi insanlar bazı şeyleri anlamakta
zaten
zorluk çekiyor.
Zaten o yüzden toplumun içinden de uzaklaşıyor ayrıldığı,
evet,
için.
Evet, öyle oluyor. Şimdi biz bunun benzerini Anglo-Sakson mekteplerinde görüyoruz. Evet, Avrupa'nın her mektebinde var ama illa Anglo-Amerikan mekteplerinde var. Anglo-Amerikan mekteplerinde eskiden beri yüksek talebe, düşük talebe sistemi var. Mesela İngiltere'nin en meşhur mekteplerinden Eton, Kral Henry tarafından kurulmuş, babası ölen soyluların okuması için. Fakat daha sonra teşmil edilmiş ama yine hala zenginler ve soylular okuyabiliyorlar. Çocuk doğduğunda oraya yazılıyorsunuz, ancak sıra geliyor. Yüksek bir ücreti var ama mükemmel bir okul. İngiltere'yi idare edenlerin büyük ekseriyeti Eton mezunudur. Onlar Etonyalılar derler zaten. Ayrı bir devlet. Bu Etonya'ya dişi sinek bile giremez. Hep erkekler var. Çok disiplinli bir yer. Çünkü hanımın olduğu bir yerde ders olmaz erkekler için. Kız hanımlar için de aynısı var. Çünkü benzeri hanımlar için de var.
Şu anda karma sistemle mesela hepimiz okullara gittik.
Evet.
Yani elbette ki konsantrasyonunu oluşturacak insanlar, yapacak bir şey yok.
Hem
şu anda.
Karışık mektep bir tercihtir. Ama karışık mekteplerde kızların da oğlanların da konsantrasyonun düştüğünü bilim adamları söylüyorlar. Yani bunu bir taassup veya bir şark kültürü olarak düşünmemek lazım. Yani her ikisi için de bu normal bir
yani
şey.
Sadece
bu.
Doğuda değil, batıda da var.
Batıda daha çok. Ve batıda bu hususta yapılan araştırmalar daha fazla. Bunu çok normal bir şey. Yani Blue çağında olan gençlerin bu şekilde konsantrasyon düşmesinden tabii bir şey olamaz zaten. Yani bu normal bir şey. Onun için bu mektepler, Eton Mektebi ayrıdır. Yakın zamana kadar Ivy League'ine kızlar alınmazdı. İngiltere'de, Amerika'da, Harvard'da falan kızlar alınmıyor. Çok yakın zamanda alındı. Sebebi budur. Kadınları beğenmedikleri için değil, konsantrasyon bozukluğu için. Çünkü kızların da sadece kadınların gittiği mektepler var. İngiltere'de de var bu. Lady'ler Mektebi diye bilinir ama kız mektepleri de var.
Ama orada da sadece hani oturma kalkma mı öğretiliyor, yoksa bilim öğretilir?
Eton'da erkeğe lazım olan silah atmaktan tut, bineceğe kadar öğretiliyor. O Lady Mektebi'nde de dikiş, nakış, yemek öğretiliyor ama aynı zamanda diğer bütün dersler öğretiliyor. Hı-hı. Bu da bir
yani İsviçre'de... Kendi sosyal rolüne göre bilim artı rolün gerektirir.
İsviçre'de hala var bu mektep. Fransa'da bildiğim kadarıyla hala var bu tip mektepler. Azaldı. Yani 21. yüzyıl globalizmle azaldı ama hala var. İşte bu Eton Mektebi de böyledir. Tabii bu filmlere de geçmiştir. Yaşlı talebelerin zorbalığı. Yani yaşlı talebeler, kıdemsiz talebelere zorbalık yaparlar. Doğru, bu her yerde var. Askeriyede de vardır. Ama biraz mübalağa edildiğini düşünüyorum. Çünkü bu mektepleri bu mektep yapan işte o kıdemli talebelerin aşağıları terbiyesidir.
Onun kural olmadığı okullarda bile üst sınıflar, alt sınıflara zorbalık yapar.
Zorbalık yaparlar. Ara. Bu normal bir şey. Bunu biz bizim ülkemizde Mülkiye Mektebi'nde görüyoruz. Mülkiye Mektebi Sultan Mahmud'un kurduğu bir mektep. Endorun'un devamıdır. Burada da kıdemli talebeler, kıdemsiz talebeleri yetiştirir, onlara ders verir.
Çırak ediniyor onu
evet,
kendine.
Evet, usta çırak gibi bir münasebet kurmuştur. Onun için bu sistem her zaman var. Sonra sadece erkeklere değil, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi kızlara da böyle aile içinde aklı başında kızlar, yoksa mahallede hoca hanımlar, birer rol modeli, kızı yetiştirecek, oturma kalkma öğretecek kişiler vardı.
Sonra cemiyeti... bunu yeni Fransız mürebbiyeler mi aldı?
Mürebbiyeler aldı bunun yerini maalesef.
Çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.